Ayrım 22, sayfa 140. Stanley Kubrick. 26 Temmuz 1928, 7 Mart 1999. Milliyeti Amerikalı. Burcu Aslan. En önemli filmleri Dr. Strange Gallow veya Kaygılanmayı Bırakıp Bombayı Sevmeyi Nasıl Öğrendim 1964, 2001 Bir Uzay Macerası 1968. Sözün özü: bu gezegenin yok olmasının kozmik ölçekte hiçbir önemi yoktur. Çarpıcı prodüksiyon tasarımları ve akıcı kamera hareketleriyle Stanley Kubrick'in filmlerini tanımak çok kolaydır. Ancak münzevi yönetmenin kendisi için aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir. 10 yıl boyunca hiç röportaj vermediği olmuştur. Arada sırada bir gazeteci ya da sinema öğrencisi, gerçekleşeceği meçhul bir röportaj kapma umuduyla kapısında boy gösterecek olsa, Kubrick monoton bir tonda kendisini evde yok diyerek kapıyı ziyaret için suratını kapatırdı. Çok az insan onun nasıl göründüğünü bildiğinden bu replik gerçekten de işe yarardı. Kubrick'in içe dönüklüğü ona ailesinden geçmişti. Romanya doğumlu olan bir annenin ve New York City'nin önde gelen doktorlarından birinin oğlu olan Kubrick, Bronx'taki Grand Concierge'da oldukça yalnız bir çocukluk geçirdi. Genç yaşta satranç oynamaya merak saldı. Okul grubunda davul çaldı ve arta kalan zamanların neredeyse tamamını New York'un büyük buhran dönemi sinema salonlarında tek başına oturup filmleri inceleyerek geçirdi. 13. yaş günde kendisine hediye edilen fotoğraf makinesi, ömür boyu sürecek olan bir görsel kompozisyon ve fotoğraf düşkünlüğünün temelini attı. Kubrick, 16 yaşındayken Başkan Franklin Delano Roosevelt'in öldüğü günden sonra etrafı insanlar tarafından kuşatılmış New York City'deki bir gazete bayisinin fotoğrafını çekti. Look dergisi bu fotoğrafa 25 dolar ödedi ve Kubrick'in kadrolu fotoğrafçı olarak işe aldı. Sonraki 4 yıl boyunca sakızdan balon yapma yarışmalarında ünlülerin portrelerine kadar her şeyin fotoğraflarını çekti. Fotoğrafını çektiği ünlüler arasında Montgomery Clift, Frank Sinatra, Rocky Graziano gibi isimler de vardı. 1950'de ilk kısa filmi, 16 dakikalık boks belgeseli Day of the Fight'ı çekerken Look için yaptığı foto haberlerden birinin meyvelerini toplamış oldu. 1953 tarihli ilk uzun metraj filmi Fear and Desire'dan önce iki belgesel daha çekti. Kara film tarzında çektiği gerilim filmi The Killing 1956 ile aralarında Time dergisinde onu Orson Welles'a benzeten coşku dolu eleştiri yazısının da bulunduğu ilk övgülerini topladı. Filmin başarısı aktör Kirk Douglas'ın dikkatini çekti ve Kubrick'ten kendisini de oynadığı 1957 tarihli Savaş Karşıtı Dream Pants of Glory'nin yönetmenliğini yapmasını istedi. Kubrick daha bu genç yaşında tam bir kontrol manyağı olduğunun sinyallerini veriyordu. Dekorundan kostümüne, kostümünden müziğine, filmlerin en ince ayrıntılarına kadar şahsen ilgileniyor, prodüksiyona ait tüm detayları not alarak ciltlerce defter dolduruyordu. İpleri tamamen eline almadığı tek film 1960 tarihli Spartaküs oldu. Bu deneyim onu o kadar öfkelendirdi ki Hollywood'u temelli olarak terk etti. İngiltere'ye taşınıp inzivaya çekildi ve kendine küskün ve eksantrik bir hayat kurdu. Giderek uzayan aralıklarla birkaç yılda bir harikulade, sinir bozucu ve eleştirel açıdan kutuplaştırıcı filmler çekmeye devam etti. 1962 tarihli Lolita'yı 1964'te Dear Strangelove veya Kaygılanmayı Bırakıp Bombayı Nasıl Sevmeyi Öğrendim. Onu da 1968'de Kubrick'in başyapıtı sayılan 2001 Bir Uzay Macerası takip etti. Bu son film izleyiciyi klasik müzik ve en gelişmiş görsel efektler eşliğinde zihin açıcı bir yolculuğa çıkaran orfik bir bilim kurgu eseriydi ve hem eleştirmenleri hem de sinema seyircilerini ikiye böldü. Bir kısım tarafından yüceltilirken diğer bir kısım tarafından anlaşılmaz bulunuyordu. Söylentiye göre Rock Hudson, filmin gösterileri devam ederken "biri bana bu kahrolası filmin ne anlattığını söyleyebilir mi?" diye bağırarak öfkeyle kendini dışarı zor atmıştı. Kubrick'in kendisi de sadece "eğer filmin izleyicilerin duygularını harekete geçiriyor ve bilinçaltına işliyorsa, eğer birazcık da olsa onun mitolojik ve dini özlemlerini, dürtülerini kamçılıyorsa, o zaman başarılı olmuş demektir" diyerek bu konuda pek de yardımcı olmuyordu. Tabii bu arada bilinçaltında gerçekleşen en ufak hareketlenmelerin sebebi basitçe sinema severlerin kerameti kendilerinden menkul 2,5 saatlik bu uzay epiğine sonuna kadar dayanabilmek için kullandıkları algı değiştirici maddeler de olabilirdi. Ama bu 1968 için sıradan bir durumdu. 2001 hakkındaki düşünceniz ne olursa olsun, kültürel açıdan büyük bir fenomen olduğunu reddedemeyeceğiniz bu film, en iyi yönetmen dahil 4 ayrı dalda akademi ödülü adaylığını getirdi. Kubrick'in üretimi ve bazılarına görsel filmlerin kalitesi de 1970'lerde iyice düştü. Uçmak istemediği için The Shining ve Gözleri Tamamen Kapalı gibi Amerika'da geçtiği açıkça belli olan filmler de dahil olmak üzere tüm filmlerini sesli olarak Londra'daki malikanesinin yakınlarında kurulan setlerde çekti. Sonuç olarak ortaya Kubrick'in iyice içine gömülmekte olduğu uçuk iç dünyasını yansıtan, bu dünyanın dışından düşsel atmosfere sahip filmler çıktı. 1999'da bir kalp krizi sonucu aniden ölmesinin öncesinde dengesiz ruh hali ve tuhaf davranışlarına, özellikle de oyunculara karşı olan kötü tavırlarına dair haberler ortalıkta dolaşmaya başlamıştı bile. Evinin arkasında en sevdiği ağacının yanına gömüldü. Korku ve nefret. Birçok genç yönetmen gibi Kubrick de projelerini finanse etmek için yaratıcı yöntemler geliştirmek zorunda kalmıştı. Üçüncü filmi Korku ve Arzu, neredeyse tümüyle Kubrick'in New York'ta Washington Square Park'taki çekişmeli satranç maçlarından kazandığı parayla finanse edilmişti. Belki de parayı cebe atmalıydı. Ortaya çıkan filmi acemice ve amatörce bulunan Kubrick, var olan tek kopyasının gösterime sokulmasını engellemek için yıllarca büyük çaba harcadı. Pinponun ustası. Kubrick sadece satranç oynamıyordu. Masa tenisini de seviyor ve filmlerine mutlaka pinpon sahnesi koyuyordu. İngiltere'deki malikanesinde birinci sınıf bir pinpon masası vardı. Çoğu zaman misafirlerini kendisine karşı oynamak için ayartıyordu. Kubrick özellikle aktörlere karşı oynamayı seviyor. Onları yendiği zaman üzerlerinde hakimiyet kuracağına ve böylece onları sette daha kolay idare edeceğine inanıyordu. Ses kumandalı. Kubrick daktilo kullanmayı hiçbir zaman öğrenmedi. Tüm senaryolarını ses kayıt cihazına okurdu. Yakın arkadaşlar. Kubrick, Otomatik Portakal'ın yıldızı Malcolm McDowell ile özel bir bağ kurmuştu. Alex Delarge rolü için yönetmenin ikinci tercihi olan McDowell, özel yeteneğiyle yönetmenin kalbini kazanıp rolü kapmıştı. İsteği üzerine giyirebiliyordu. Çekimler sırasında çabucak arkadaş olan ikili, molalarda sık sık hareketli pinpon maçlarına tutuşuyordu. McDowell güzel bir arkadaşlık yakaladığını düşünüyordu. Ancak maalesef bu durum çok uzun sürmedi. Görünüşe göre McDowell, Kubrick için sadece bir iş arkadaşıydı. Çekimler tamamlandıktan sonra onunla bir daha hiç konuşmadı. Uzayda kimse dava açtığınızı duyamaz. Kubrick'in telif haklarını korumak adına yapabildiklerini dillere destandı. Bir keresinde işlerinin değerini düşüreceği korkusuyla Beatles'ın Doctor Strangelove filminden bir manzara çekimini kendi filmlerinden birinde kullanmalarına izin vermemişti. 2001 filminin gösterime girmesinden 7 yıl sonra 1975'te bilim kurgu türündeki televizyon dizisi Space 1999'un yapımcılarını dava açmakla tehdit etmişti. Asistanlarından birine şöyle yazmıştı: "Space 1999 uzun soluklu ve önemli bir televizyon dizisi haline gelebilir gibi görünüyor. Geriye yapılan tekçe bir şey kalıyor. Alabileceğimiz en büyük tazminatı almak. Tarih olarak 2001 yılından sadece 2 sene öncesini seçmeleri tesadüf değil. Bilinçli bir tercihtir ve bize zarar verir." Ay'daki adam. Yıllardır komplo teorisi meraklıları arasında Kubrick'in düzmece olarak kabul edilen Ay'a iniş görüntülerine yapmış olduğu sözde katkıya dair dedikodular dolaşmaktadır. Efsaneye göre 1968 yılının başlarında NASA yetkilileri büyük bir gizlilik içerisinde Kubrick'e ilk 3 ay yolculuğunu yönetmesi için oldukça kazançlı bir teklif sunarlar. Yapılan pazarlıklar sonunda Kubrick teklifi kabul eder ve 16 ayını Huntsville, Alabama'daki özel olarak inşa edilmiş ses geçirmez bir stüdyoda Apollo 11 ve Apollo 12'nin Ay'a inişinin her evresini sahnelemekle geçirir. Ortaya çıkan filmle Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve diğerlerinin Ay'ın yüzeyinde yaptığı muziplikler televizyondan gösterilir ve her gördüğüne inanan Amerikan halkına gerçekleşmiş gibi sunulur. Yayın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde bulunan Kubrick tarafından 2001 filmindeki insanlığın doğuşu sahneleri için geliştirdiği önden gösterim metodunun aynısı kullanılarak uzaktan yönetilir. Bu hikayenin devamına göre sıra Apollo 13'e geldiğinde Kubrick yaratıcılığı farklılıkları gerekçe göstererek çekilir. Söylentiye göre o, yolculuğun başarısızlıkla sonuçlanmasını ister. Ancak NASA yetkilileri senaryonun bu versiyonunu kabul etmez. Söylemeye gerek bile yok. Eğer doğruysa, Kubrick'in tarihin en büyük düzenbazı yapacak olan bu teoriyi destekleyen hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Serifi ben vurdum. Kubrick'in birçok takıntısı vardı. Bunlardan biri de tipografiydi. Yazı tipleri üzerine devasa bir kitap koleksiyonu vardı ve tüm film arşivlerinde tırnaksız harflerin kullanıldığı geometrik bir yazı tipi olan şans şerif kullanılmasında ısrarcıydı. Gece geç saatlere kadar asistanlarıyla farklı harf tiplerinin avantajları üzerine tartışırdı. Bu bilgi de aramızdaki grafik tasarımcılara gelsin. Kubrick'in favori yazı tipi Futur, Extra Bold, Helvetii ve University. Kağıttan kaplan. Kırtasiye malzemeleri Kubrick'in bir diğer tutkusuydu. Kağıtlara, blok notları ve onlarla ilintili ve ne varsa takıntılıydı. Ekibinin yazışma yaparken sadece 15-10 santimlik kağıtlar kullanmasını istiyordu. Çünkü bir asistanının Rolling Stone dergisine söylediği üzere Stinney 15-10 santimlik kağıtlara not yazmak için en ideal boyutlara sahip olduğunu düşünüyordu. Bir gün kullandığı marka kahverengi mürekkeplerin artık üretilmeyeceğini öğrenen Kubrick, o markaya ait bulabildiği tüm şişeleri 100 adet kadar satın aldı. Aynı zamanda kompulsif bir istifçi olan Kubrick'in bir diğer takıntısı da kutulardı. Kapak açarken sürekli zorlanan Kubrick, bir kutu imalatçısını istediği özelliklerde üretebilmek üzere 400 adet kutu siparişi vermişti. Korkak tavuk. Kubrick absürt derecede fobikti. Mikroplardan ölümüne korkardı ve grip olan birinin sete girmesini tamamen yasaklamıştı. Şoförünün saatte 50 kilometreden fazla hız yapmasına asla izin vermezdi. Ayrıca saatlerce Londra Heathrow Havalimanı'ndaki hava trafik kontrollerini dinlemekten kaynaklanan büyük bir uçuş korkusunu geliştirmişti. Beklendiği üzere gerçek ve hayali rahatsızlıklarını hangi doktora emanet edeceği konusunda aşırı derecede seçiciydi. Tanımadığı bir doktor tarafından tedavi edilmeyi reddediyordu ve bir defasında kendi dişçisini ta Bronx'tan Londra'ya uçurmuştu. Dişçisi lisanslı, İngiltere'de geçerli olmadığından tedaviyi Amerikan elçiliğinde gerçekleştirmek zorunda kalmıştı. Vahşi ve Çılgın Kubrick. Kubrick'in en sevdiği filmlerden biri de Steve Martin'in siyah marabalar tarafından evlat edinilmiş olan kuş beyinli bir beyazı oynadığı komedi filmi The Jerk'tü. Kubrick, Martin'in performansından o kadar etkilenmişti ki gözleri tamamen kapalı, filmini bir seks komedisine dönüştürerek onu da başrolde oynatmayı ciddi ciddi düşünüyordu. Yönetmen, bu projeyi tartışmak için gerçekten de defalarca ünlü komedyenle buluştu. Ancak bu vahşi ve çılgın proje hiçbir zaman gerçekleşmedi. Kuş beyinli. Kubrick'in hayran olduğu diğer popüler kültür ürünleri de tahmin edilemeyecek derecede şaşırtıcıydı. Entelektüel hiçbir tarafı bulunmayan ve başrollerinde Alan Arkin ve James Caan'ın olduğu polis komedisi Freebie and the Bean'e bayılıyordu. Ülkedeki tüm eleştirmenler tarafından yerin dibine batırılan bu film için Kubrick akıl almayacak bir şekilde 1974'ün en iyi filmi demişti. Roseanne, The Simpsons ve Seinfeld ise televizyondaki favorileriydi. Ayrıca çok büyük bir ağaç kakan Woody hayranıydı. Her filmine mutlaka bu çizgi filmden görüntüler koymak isterdi. Maalesef Woody'nin yaratıcısı Walter Lantz'dan hiçbir zaman izin alamadı. Hayvansal içgüdü. Pek insan delisi sayılmasa da Kubrick'in hayvanlara karşı zaafı vardı. Bir ara 16 tane kedisi vardı. Bunlardan bir kısmı o işini yaparken kurgu odasında yayılıyor olurdu. Bir de taparcasını sevdiği köpeği vardı. O kadar ki köpek ölmek üzereyken ona bakabilmek için film çekimlerine aylarca ara vermişti. Aktör Metal Modin'in anlattığına göre Full Metal Jacket filminin setinde bir tavşan ailesinin kazayla ölümünden sonra o günkü tüm çekimleri iptal etmişti. Bu dünyanın dışından. 2001 bir uzay macerasının prodüksiyonu esnasında Kubrick, NASA'nın Mars'ta yaptığı incelemeler konusunda bir paranoya geliştirmişti. Kızıl gezegende yapılan keşifler sonucunda dünya dışı yaşam bulunması ve bu gelişmelerin filmin önüne geçmesi ihtimali üzerine sigorta şirketi Lloyd of London'a uzaylıların bulunması sonucunda uğrayacağı zararlara yönelik bir sigorta poliçesi satın alıp alınamayacağını sordu. Aldığı yanıt hayır oldu. Ağ türünün sayısı. Kubrick 1999 yılının 66. gününde öldü. Kayıtlara geçsin ki bu tarih aynı zamanda meşhur ettiği 2001 yılının resmi olarak başlamasından tam 666 gün önceydi. Napolyon kompleksi. Kubrick öldüğünde arkasında muazzam bir kişisel arşiv bıraktı. Arşivin öne çıkan kısımlarından biri de sadece bir tek bir konu. Napolyon Bonaparte üzerine kitaplarla dolu devasa bir kütüphaneyi barındıran meşhur Napolyon Odası'ydı. Kubrick, Fransız İmparatoru'nun hayatından yola çıkan bir film yapmaya saplantı haline getirmişti. Bunun için her biri Napolyon'un yaşamından belirli bir güne ait olayları detaylandıran 25 bin dizin kartı oluşturmuştu. Ayrım 22 sonu, sayfa 147.